Bugün takvimler 30 Nisan'ı gösteriyor. Ayın sonunda, haftanın ortasında biz de enerjimizi topladık. İçtenlikle geldik efendim huzurlarınıza. İçtenlik demişken bugün Dünya Dürüstlük Günü. Yani başta kendimize, başkalarına, hayata ve hayallerimize dürüst olmanın günü. Hani bazen gerçekten ne hissediyorum diye sorarız ya kendimize. İşte bugün o sorunun cevabına samimiyetle kulak verme zamanı. Ünlü düşünür Sokrates der ki, kendini bil. Çünkü insan ilk önce kendine karşı dürüst olmadıkça kimseye karşı dürüst olamaz. Dürüstlük yalnızca doğruyu söylemek değil, aynı zamanda yanlış yapmaktan da kaçınmak, başkasının yokluğunda da iyilikle durabilmek, kimsenin hakkını yememek, samimi olmak demek. Küçük bir çocuğun gözlerinin içinden, yaşlı bir insanın ellerinden, en çok da kendimize verdiğimiz sözlerden geçer dürüstlük. Ve bu dünyada içtenliğini koruyan herkes zaten parlayan bir güneş gibidir. Hadi gelin bugün kendimize bir söz verelim ve ne hissediyorsak öyle olalım. Olduğumuz gibi görünelim, göründüğümüz gibi kalalım. Günün geri kalanında da tıpkı sabah güneşi gibi içimizi ısıtan bir dürüstlükle devam edelim güne. Ve sadece bugün değil, her gün böyle olsun diye. Güne Bakan başladı. Hoş geldiniz.
Güne Bakan devam ediyor.
Bugün klasik müziğin büyüsünü bir virtüözün parmaklarından dinleyeceğiz. Henüz çocuk yaşta adını duyurmaya başlayan, harika çocuk olarak anılan ve sahnedeki varlığıyla dinleyeni kendine hayran bırakan bir ismi huzurlarınıza taşıyacağız. O genç yaşına rağmen müzikte olgunlukla yoğrulmuş bir sanatçı. Şu an çalışmalarını yurt dışında İsviçre'de sürdürüyor. Piyanist Mertol Demirelli bizlerle olacak, klasik müziğe olan tutkusunu, sahnede hissettiklerini, müzik yolculuğunu kendi ağzından dinleyeceğiz. Telefon attığımızın diğer ucunda Mertol Demirelli ile birlikteyiz. Merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar, nasılsınız?
Teşekkür ediyoruz, iyiyiz. Siz nasılsınız?
İyiyim, çok sağ olun. Davetiniz için teşekkürler her şeyden önce. Nazik davetiniz
biz
için.
Biz teşekkür ediyoruz katıldığınız için. İsviçre'den bağlanıyorsunuz. Neredesiniz tam olarak şu anda?
Hayır, İsviçre'den değil, Fransa'dan.
Fransa'dan.
Bağlanıyorum. Evet.
Neresinden Fransa'nın?
Fransa'nın Lille kentinden, kuzeyde.
Harika, harika. Peki orada ne yapıyorsunuz? Bir konser için mi bulunuyorsunuz yoksa orada mı yaşıyorsunuz?
Yok, şu anda okullar kapalı, tatil var. Ben de bir arkadaşlarımı görmeye geldim. Ondan sonra Brüksel'e geçeceğim. Orada büyüdüğüm yer, orada da bazı insanları göreceğim. Ondan sonra Fransa'ya geri döneceğim. İsviçre'de değil, Fransa'da yaşıyorum artık.
Öyle mi?
Orada da, evet evet. Orada İsviçre 7 sene kaldım.
Artık Fransa'ya geçtiniz.
Evet,
peki Fransa'da neredesiniz yerleşik olarak şu anda?
Yani... Fransa'da Cenevre kentinin karşı tarafında, sınırın karşı tarafında. Bir de Paris'te bir formasyon sürdürüyorum. Ecole Normale okulu var Paris'te.
Çok iyi biliyorum.
Orada devam ediyorum eğitim hayatına. Artı olarak Fransa'da çalışıyorum. Konservatuvarda hocalık yapıyorum Annemasse'da. Annemasse diye bir kent. Cenevre'nin hemen karşı tarafı.
Evet, ne güzel. Şimdi böyle biraz sondan başladık sohbeti ama başa döneceğiz
evet,
elbette.
Öyle oldu.
Evet, başa döneceğiz elbette. Sizi tanıyacağız, sizi tanıtacağız. Müzikal yolculuğunuzu mümkünse yani bu kadar kısa süreye ne kadar sığar bilemiyorum ama dinleyicilerimizle paylaşacağız. Çok erken yaşlarda müziğe başladığınızı biliyoruz sanıyorum. 4 web sitenizde öyle geçiyor, öyle mi gerçekten?
Evet.
Nasıl
aynen
başladınız peki ve piyano ile mi başladınız?
Nasıl başladım? İlk önce babamla başladım. Babam amatör müzisyendi o sıralar. Gitar çalıyordu, şarkı söylüyordu. Kendisi de tabii müzik konusunda belli bir bilgisi olduğu için bana da bu konuda yardımcı olmak istedi ilk başta. Yani yardımcı
Yol
olmak derken
gösterdi
daha çok
belki. Hı.
evet yol gösterdi diyelim. Ondan sonra ilk olarak hayır piyanoyla başlamadım yok. İlk önce daha çok solfej durumu vardı sadece. Biraz daha yani müzik okuma, müzik dinlemeye o tarz şeyler. Piyano daha çok yani bir sene sonra geldi piyano. Beş buçuk yaşında.
İlk
Yani ilk olarak tam
öğretmeniniz
olarak.
kimdi?
Efendim?
İlk öğretmeniniz kimdi? Piyano öğretmeniniz?
İlk öğretmenim Kamuran Gündemir. Sayın Kamuran
Çok
Gündemir'di.
değerli bir isim. Evet.
Evet, aha, aynen onunla.
Onunla başladınız.
Piyanoyu, evet, piyanoyu onunla başladım, aynen.
Sonrasında hızla yükselen bir kariyer var. 7 yaşınızda bir yarışmaya giriyorsunuz sanıyorum. İBLA. İngiltere'de,
Yok,
Newcastle,
İtalya'da.
İtalya'da. Sonra
İtalya.
ardından Newcastle'da ya peş peşe konserler, yarışmalar devam ediyor. 7, 8, 10 yaşlarınız itibariyle. Peki okul serüveni nasıl gelişiyor? Kamuran Gündemir'le başladıktan sonra.
Okul serüveni nasıl gelişiyor? Bir sene özel ders aldıktan sonra Kamran Hoca'yla. Ondan sonra Bilkent Üniversitesi'nin konservatuvarına
Evet.
giriş yaptım.
Giriyorsunuz.
7 yaşında. Orada birkaç sene farklı farklı hocalarla çalıştıktan sonra 10 yaşından itibaren Sayın Oya Ünler'le eğitim hayatımı devam ettirdim. Belçika'ya gidene kadar. Yani orada bir 6 senelik, 6-7 senelik yaklaşık Türkiye'de bir okul serüveni var.
Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi ki ben de aynı
Evet, müzik
fakülteden mezunum, o
öyle
yüzden
aynen
çok
evet müzik
mutluyum.
evet müzik ve sanat sanatları fakültesi.
Evet.
Onun yani şey MSSF'nin Adnan Saygun İlköğretim Okulu,
Evet.
İlköğretim ve Ortaokul orada.
Ve aslında şöyle galiba Türkiye'de konservatuvar eğitimi diğer üniversitelere bağlı konservatuvarlarda hep orta öğretim düzeyinde başlıyor ama sadece Bilkent Üniversitesi'nde ilk öğretim düzeyinde başlıyor diye biliyorum. Yanlış mı bilmiyorum.
Ben de öyle biliyorum ama tabii ben Türkiye'den ayrılalı uzun
Uzun
zaman
zaman
oldu.
oldu.
Onun için
Evet.
hani ya başka bir yeni bir şey olmuş mudur onu bilemiyorum şu
Bildiğim
anda.
kadarıyla yok ama siz de ilk öğretim düzeyinde mi başladınız Bilkent'te?
Evet, aynen
Evet,
ilk
çok
öğretim.
küçük yaşta yani normal bir ilkokul yaşında hem müzik eğitiminize başladınız hem de ilk öğretiminize Bilkent Üniversitesi'nde başlamış oldunuz. Bu nasıl bir serüvendi bir çocuk için, 7 yaşında bir çocuk için?
Yani herhalde çocuk olduğumuz zaman belki de her şey biraz daha doğal ve kolay tırnak içinde gelebiliyor. Aynı şeyi
Yani
mesela
mutlu muydunuz
sporcularda da.
mesela? Zorlanıyor muydunuz? Mutlu muydunuz müzik
Yani
eğitiminde?
periyotlara göre değişiyordu tabii. Bazen eğer çok yoğunsa, stresliyse o zaman hani mutlu mutsuz biraz hani zor bir soru, göreceli bir soru. Yine yani tam olarak diyemeyeceğim. Şu periyodu çok mutluydum yani mutsuzdum. Ama yani daha iyi, daha eğlenceli, daha rahat olan periyotlar, daha stresli olan periyotlar vardı. Ama mutlu mutsuz biraz evet göreceli bir kaynak çocuk olduğumuz zaman bence.
Doğru. Peki herhalde o stresli periyotlar biraz sınav ve konser zamanları falan mı oluyordu? Enstrümanla biraz daha yoğun bir arada olmak, daha çok daha disiplinli çalışmak gerektiği
Yani
zamanlarda.
evet, aynen yoğun olduğu periyotlar.
Sonrasında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sanat Sanatları Fakültesi'nde kaç yıl eğitim devam etti ve ardından Belçika'ya gittiniz?
Ben Adnan Saygun'da ne kadar 6 sene. 6 sene olması lazım. 6 sene o ilkokul ve ortaokul. Veya 6 veya 7 bilemiyorum ikisinden birisi ama bir sene de lisede okudum. Ondan sonra çünkü ilkokul ve ortaokuldan sonra Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nin ana binasına geçiyoruz. Bir sene de lise okudum orada. Ondan sonra Belçika'ya geçtim.
Belçika'da hangi okula ve nasıl geçtiniz? Bir başvuru süreci oldu, bir burs mu aldınız? Neden Belçika? Onu da merak ettik.
Queen Elizabeth Müzikçöpel adında bir okul. Yani bir üniversiteye bağlı değil, üniversite diploması veren falan bir yerde. Yani çok özel müzik okulu denilebilir. Nasıl oraya geçtim? Yani orada şöyle bir şey oldu. Zaten belli bir süredir yurt dışında bir yere okumaya gitme fikri ailede vardı. Ondan sonra ilk olarak İngiltere'deki okullara baktık biraz. Hatta Manchester Chatham'ın sınavına girmiştim ama ilk senede okullar genellikle burs vermiyor. İngiltere'deki okullar çok pahalı eğer bursumuz
Alamazsınız.
yoksa. Tabii İsviçre, yani Belçika'daki okul Queen's Gate de çok pahalı bir okul ama yani orada ya sınavına girdikten sonra kazandıktan sonra direkt burs verdikleri için yani zaten öyle bir konuda bir sıkıntı olmadığı için yani güzel bir de
O
yani
okulu
güzel bir
tercih
şey
ettiniz,
yapıyorsun.
bursunuzu da alarak. Kaç yaşındaydınız Belçika'ya gittiğinizde?
14
14,
yaşındaydım.
hiç
Tabii
çok erken bir yaş aslında değil mi? Yurttan ayrılmak.
erken.
Ailenizden de ayrıldınız mı yoksa aileniz de geldi mi sizinle birlikte?
Ailemden ayrıldım.
Ah, ne kadar zor. Zorlandınız mı?
Yani ilk sene, iki sene
Biraz
zordu tabii.
tabii
Her
tabii.
zaman kolay değildi. Bir süreden sonra insan alışıyor sanırsam.
Tabii ki. 14 yaşınızda Belçika'da Mozart'ın keman ve piyano için konçertosunu ilk seslendirmişsiniz. Augustin Duma yönetiminde Bulgar kemancı Lia Petrova ile gerçekleşmiş bir konsermiş bu sanıyorum. Bu eğitim süreci içinde mi gerçekleşti bu konser?
Tabii yani zaten Müzikşapel'in organize ettiği bir konserdi o. Zaten Augustin Dume o okulun keman hocası. Lia da zaten okulun keman öğrencilerinden bir tanesiydi. Evet yani Augustin Dume keman hocası aynı zamanda ama şef. Onun için konseri o yönetmişti. Evet okulun organize ettiği projeydi aynen.
Ve sonrasında zaten Belçika'daki eğitim hayatınızda konserler, yarışmalar, bu arada Türkiye'ye de gelip yine çaldığınız konserler devam etti sanıyorum, öyle mi?
Evet Türkiye'de zaman zaman gidip yani gelip gidip çalıyorum. Ya bir ara fazla olmadı çünkü çok yoğunluk olduğu zaman artık yani pek şey yapamıyordum, gidip gelemiyordum ama genel anlamda devam etti. Özellikle son birkaç sene daha yoğun olmak üzere buradaydı daha çok.
Devamında bir projeye katılmışsınız. Maria João Pires'in sınıfı, bilmiyorum doğru mu telaffuz ediyorum, ve bu sınıf kapsamında ardından bir yıl sonra da Partitura projesi. Bu nasıl bir projeydi?
Partitura projesi şöyle, aslında birkaç yönü vardı projenin. Bir tane yönü daha çok konserler üzerineydi ama konserlerden ziyade en büyük, yani konserler de bu projeye dahildi ama sosyal sorumluluk projesiydi aslında daha çok. Hani konserlerin de içinde yer aldı. Partitura yaklaşık bir sene devam etti ama ondan sonra devamı olmadı çünkü Pirej sonrasında zaten devam etmediği için. Kendisi proje biraz daha devam etti okuldaki hocalık serüveninden sonra ama çok uzun süreli olmadı. Yani ilk başta güzel bir projeydi açıkçası. Ben daha çok projeyi Brüksel'de katıldım. Yani çünkü orada da sosyal sorumluluk projesiydi. İşte ne oluyordu? Durumu iyi olmayan ailelerin çocukları veya ailesi hapiste olan ailesi hapiste olan çocuklar mesela geliyordu. Koro atölyeleri oluyordu, eşlik atölyeleri oluyordu. Biz gidiyorduk Brüksel'de birkaç kere gittik onlarla çaldık. Maria geliyordu işte böyle proje. Bir öyle bayağı vardı. Bir de biraz daha böyle hani finansal olarak da ayakta durmak için hani bir konser şeyi de vardı ama Maria'nın bu konudaki en büyük hedefi daha çok sosyal sorumluluktu. Yani projesiydi.
Ne güzel. Yani aynı zamanda sanatın da toplumsal sorumluluğu olması gerekiyor elbette sanatçının da.
Tabii.
İkisini birleştirmiş bu anlamda müziğin o evrensel gücüyle. Şimdi 2014'de falan vardık. Daha önümüzde uzun yıllar var. O kadar çok şey var ki konserler, yarışmalar. Böyle yavaş ilerlersek sona gelmek zaman açısından sıkıntılı olabilecek pek çok ödül var. mertoldemirelli.com üzerinden dinleyicilerimiz bunları takibe alabilirler, izleyebilirler. Mertol Demirelli'nin katıldığı yarışmalar, verdiği konserler, aldığı ödüllerle ilgili pek çok bilgiye sahip olabilirler ama şunu merak ediyorum ben. Bir harika çocuk olarak nitelendiriliyorsunuz müziğe başladığınız günden itibaren ve işte hakikaten çok önemli başarılarında sahibi olmuşsunuz. Hala da eğitiminizi devam ettiriyorsunuz. Ekol Normal'de devam ediyorum dediniz çalışmaya. Hiç bitmeyen bir süreç galiba. Yani hani bu çocuklukta harika unvanını almak ve ben tamam oldum artık şahane çalıyorum demek gibi bir seviye mümkün değil. Hep öğrenmeye devam etmek mi gerekiyor bu işte? Biraz piyanistliği konuşalım.
Ya evet, öğrenmek sanırsam hiç bitmeyen bir süreç. Yani öyle, yani şöyle, hatta mesela bir örnek vermem gerekebilirse böylece daha net bir örnek olabilir. Mario Pierre, biraz önce bahsettik ki dünyanın en önemli, en majör piyanistlerinden bir tanesi. Kendisi mesela bundan birkaç sene önce Beethoven'ın son piyano sonatı Opus 111, onu Opus 111, evet, onu öğrenme kararı almıştı. Hayatı boyunca çalmadığı bir eser o. Çünkü daha çok yaşlandığım zaman, ölüme yaklaştığım zaman öğrenmek istedim derdi bize hep. Hatta gençlerin de çalması pek istemiyordu Opus 111'i. Onu mesela başladığı zaman aylarını aldı. Hatta bir ara bayağı stresliydi, hasta oldu, odasına kapandı, saatler çalıştı. Çünkü o eserden öğrenebileceği şeyi 70'li yaşlarda öğrenebileceğini düşündüğü için, öyle olduğu için mesela, demek ki hocam da dünyanın en önemli piyanistlerinden bir tanesi olmasına rağmen 70'li yaşlarında hala
Öğrenmeye
işçi
devam ediyordu.
öğrenebiliyor. Çünkü ona göre o yaşta da onu öğrenmek gerekiyor. Yani onun
Yani
için evet.
müzikal bir olgunluğa sahip olunduğu zaman da mesela icra edilecek bambaşka eserler var. Belki de ancak
Tabii.
o yaşa gelince, o olgunluğa gelince o esere el atabilecek kıvama geleceğini düşünüyordu. Bu her iş için geçerli aslında ama müzikte biraz daha galiba işin yani kondisyon kısmı da olduğu için hiç durmadan çalışmak gerekiyor. Mesela siz ne kadar çalışırsınız? Var mıdır böyle bir çalışma rutininiz günde belli bir saat ya da işte konserler öncesi şu kadar gibi planlar?
Şöyle, yani günde ortalamam 3 saat civarı denilebilir, derslerde verdiğim için, konservatuvarda hoca olduğum için. Yalnız yarışma periyotlarında daha çok artıyor, yani 6'ya falan çıkıyor.
Halen katılıyor musunuz yarışmalara? Devam ediyor musunuz yarışmalara katılmaya?
Bu sene 2 tane olacak, evet, katılacağım.
Hangi yarışmalar?
Bilmiyorum. Söylemek zorunda, sürpriz
Aa,
olsun
söylemek
diye şey
zorunda değilsiniz.
yapmıyorum.
Tabii. Tabii, saklı kalabilir. Peki, o
Sürpriz
zaman
olsun.
son yarışmalardan bahsedelim. Dilerseniz belki aldığınız ödüllere buradan bir geçiş de yapmış oluruz. Sizin için önemli saydığınız ödüller hepsi önemlidir elbette ama hani en parlak olanları hangileri diye sorsak.
En önemli aldığım ödüller denirse, yani son kazandığım, ya kazandığım ödül, evet, yarışmayı kazandım, üçüncü olmuştum ama Vigo yarışmasında, zaten son katıldığım yarışmadır o. Oradaki ödül değerli bir ödüldü. Çünkü jüri üyeleri önemli insanlar. Ondan dolayı benim için hani gurur denilebilir, böyle insanların önünde çalıp ondan sonra onların
Neredeydi bu
sizi...
yarışma?
Vigo, İspanya'nın bir kenti,
İspanya'da.
Galicia bölgesinde.
Yarışmalar da
Vigo.
önemli mi? müzisyenler için yarışmalarda alınan ödüller. Bazıları mesela diyor ki evet tabii yarışmalar önemli, yarışmalara katılmak lazım ama hani bu gerçek anlamda bir kriter değil. Siz katılır mısınız bu fikre?
Katılıyorum. Yani bence yarışma konsepti tabii sanatın ve de müziğin doğasına aykırı.
Öyle mi? Neden?
Katılıyorum.
Neden?
Yani çünkü müziğin ilk olarak bir bireysel yönü var her şeyden önce. Mesela ilk olarak müziği kendimiz için yapabiliriz. Ondan sonra müziği başkaları için yaparız, paylaşırız. Müzik paylaşımdır aynı zamanda. Hem bireyseldir hem paylaşımdır. Ama müzik bir rekabet midir? Her meslek bir rekabettir belki kendi içinde, okey. Hani doğru, bu da bir meslek çünkü müzik sadece bir sanat değil, bir de meslek. Bunu unutmamak
tabii
gerekiyor, doğru.
Yani bir de bununla hayatını sürdürmek zorunda müzisyenler, değil mi bir taraftan?
Tabii, yani ondan dolayı evet meslek ama yani meslekten önce yine de bir sanat ne olursa olsun. Hani sanatta da gidip insanların birbiriyle yarıştığı bir mekanizma. Yani bilmiyorum, yarışma bir de yani şöyle bir problem var tabii, yarışmalar ne kadar objektif o da tartışılır. Hani siz birini seversiniz. Bilmiyorum, hayatınızda daha önce tanışmışsınızdır, sevdiğiniz bir insandır, ona pozitif oy kullanabilirsiniz ama tam tersinde mesela sizi sevmeyen bir insana denkleyebilirsiniz, belki elinebilirsiniz. Yani yarışmaların böyle
yani
şeyleri var.
Yani jüridekilerin de değil mi böyle subjektif kriterleri etkili olabiliyor?
Çok çok ya, o kadar çok şey etkili olabilir ki, ne hangi ülkeden geldiğiniz, işte efendim hangi okulda okuduğunuz, jüri üyeleri hocanızı seviyor mu sevmiyor mu, hatta işin bir fiziki tarafı bile olabilir. Fizikli bir zaman zaman bir kriter olabilir
değil
bazı
mi?
İnsanlar
görüntü,
için.
Görüntü de doğrudan etkileyebiliyor.
Evet, fizik evet yani görüntü veya cinsiyet, ne bileyim yani her şey evet bunun içine
bazı
girebilir.
Bazı yarışmalar yani hatta böyle hiç enstrüman çalan müzisyeni görmeden, değil mi, araya bir paravan konularak da yapılabiliyor.
Vallahi şöyle piyanoda benim bugüne kadar gördüğüm bir şey değil bu.
Bu
tek
çok kolay
gördüğüm
değil.
Bir şey var. Tek şöyle bir şey gördüm ben bugüne kadar. Ön eleme dediğimiz durum var. Ön elemede nadiren bazı yarışmalar video istemiyor. Sadece ses
istiyor. Kayıtlar istiyor. Evet.
Sadece kayıtlar, ama çok nadir olan bir şey. Canlılarda hiç görmedim. Yani genellikle paravan olayı şeyde oluyor daha çok. Mesela orkestra seçmelerinde oluyor.
Evet evet.
Yani daha çok orkestra seçmelerinde oluyor. Ama solistlikte ben bugüne kadar pek gördüğüm bir şey değil. Evet.
Bir orkestra ile çalmak desem neler söylersiniz? Çünkü piyano çok solist bir enstrüman. Bir orkestranın içinde de çok nadiren var ama orkestra eşliğinde bir piyanist tabii ki konserler verebiliyor. Ya da birkaç enstrüman bir arada bir oda müziği de yapılabiliyor. Sanıyorum sizin bu alanda da çalışmalarınız var. Biraz yalnız bir enstrüman, katılır mısınız bu fikre piyano için?
Katılırım, evet.
Katılmamak elde
evet,
mi?
Evet. Evet. Katılmamak şehri değil, evet, doğru.
Peki bu tarafı sizi çeker mi, cezbeder mi? Yoksa böyle biraz keşke bir orkestranın içinde bir arada olabilme şansım olabilse dediğiniz zamanlarda oldu mu?
Şöyle, yani oldu. Evet, yani keşke piyano bir orkestra enstrümanı olsaydı. Evet, evet bence öyle ama piyanistler genellikle daha çok yalnızlardır,
değil mi?
Yalnızlardır. Ben yani seviyorum ama insanlar da müzik yapmayı seviyorum.
Birlikte müzik yapmayı için, seviyorsunuz.
Evet, yani onun için mesela piyano bir orkestra enstrümanı olsaydı yani kötü olmuş demezdim, yok.
Peki yakında var mı konser, duyuralım buradan, ya da çok yakın geçmişte sanıyorum verdiğiniz konserler de var, onlardan da bahsedebiliriz.
Bu sezon için bitti. Gelecek sezonda şu anda programasyonu yapılıyor. Yakında duyuracağım. Ama bu sezon bitti. Yani son olarak işte Şubat'ta CSO'da
Ankara'da
konser,
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası.
Evet, aynen.
Evet, bir
orada
verdiniz.
Bir konser oldu. Şu anda yani burada küçük yani konserler olacak İsviçre'de, Fransa'da ama buranın hani şeylerinde, etkinlik yerlerinde. Gelecek sezon için ise şu anda programasyon hazırlanıyor.
Planlama
Yani
devam
hatta
ediyor.
yani mesela bu program eğer bir iki ay sonra olsaydı herhalde size daha net bunu söyleyebilirdim ama şu anda
Hazırlık
bekliyoruz. Hazırlı
aşamasında.
aynen evet aynen aha.
Bir taraftan da öğrencileriniz var. Gençleri bu alanda yetiştiriyorsunuz, hocalık yapıyorsunuz. Biraz da bu tarafından bahsedelim mesleğin. Siz de çok genç bir piyanistsiniz ve bir taraftan da gençlerle birliktesiniz. Seviyor musunuz eğitmenlik tarafını ve neler önerirsiniz belki bu alanda eğitimlerini sürdüren müzisyenlere?
Seviyorum evet. Ders vermeyi seviyorum. Pedagojiyi seviyorum. İnsanlara bilgilerimi, tecrübelerimi aktarmayı
Aktarmayı.
seviyorum. Evet, yani ondan dolayı herkesin yapabileceği bir şey değil. Bence zaten insanların kendilerini bu konuda bilmeleri oldukça önemli. Çünkü yani şöyle bir sıkıntı da var müzikte. Yani eğer bir kariyere sahip değilseniz ne yapabilirsiniz müzisyen olarak? Mesela hocalık yapabilirsiniz çünkü sonuçta hayatınızı idame ettirmeniz gerekiyor bununla. Bu biraz aynı zamanda müziğin negatif yönü yani mesleğin negatif yönlerinden bir tanesi. Çünkü herkes hocalık yapamaz. Herkes hocalık zaten yapmaması lazım. Çünkü bence bu ayrı bir meslek. Yani müzik yapmak var, müziğin hocalığını yapmak var.
Kesinlikle. Bir
Ne yazık ki
de çok
sistem
öğretmen
herkesi buna
öğrenci,
diyor.
evet, birebir öğrenilen bir iş olduğu için çok da önemli değil mi hocalık bir diğer taraftan da?
Yani evet çok önemli sonuçta birey. Yani müzisyenden önce birey yetiştiriyorsunuz. Yani mesela Anmas'ta orası biraz ekonomik durumu çok iyi olmayan ailelerin de yaşadığı, yani imigrasyon, göçmen olayının da oldukça fazla olduğu, ondan dolayı biraz sosyal işsizliğin olduğu, konservatuara sık sık durumu pek parlak olmayan çocukların geldiği bir muhit. Ve de orada siz tabii yani çocuklara dokunduğunuz zaman sadece bir müzisyen olarak dokunmuyorsunuz. Aynı zamanda bir birey olarak da dokunuyorsunuz. Onun için yani tabii müzikte çok fazla şey öğreniliyor aslında. Yani çalışmanın değeri denilebilir. Ondan sonra sanatın değeri denilebilir. Yani birey yetiştiriyorsunuz. Disiplin denilebilir. Yani aslında müzik öğrettiğiniz zaman başka birçok değer de öğretiyorsunuz yani. Şimdi birey yetiştirme.
Çok doğru ifade ettiniz çünkü hepsi bir bütün aslına bakarsanız eğitim deyince. Zamanımızın sonundayız. Belki daha konuşacak çok şey var ama çok keyifli bir sohbetti sevgili Mert Oldemirel'le. Oralardan uzaklardan bize zaman ayırdınız. Ülkenizde sesinizi duyurdunuz. Bu da çok önemli.
Evet.
Ülkenizden hiç kopmayın ne olur. Ne kadar uzakta olursanız
Tabii.
olun. Bu toprakların sanatçılara çok ihtiyacı var. Ve
Var.
Türkiye'deki müzik ortamının da gelişmeye, serpilmeye, desteklenmeye de çok ihtiyacı var.
İhtiyacı var. Ha, tabii ki de. Tabii ki de. Yok orada kopulmaması lazım. Yani zaten hani bir yere gittik diye. Tabii bizim yani şöyle hem bir yandan kopmamamız lazım. Bir gün hatta belki Türkiye'de de pedagoji projeleri falan hocalık yapabilirim bir gün. Şu anda henüz daha çok erken ama tabii yani bizim kopmamamız da şöyle bir şey aynı zamanda. Sonuçta biz de ülkemizi temsil ediyoruz. O
Tabii
da
ki.
bence bir aidiyet duygusu. Yani sonuç olarak temiz Türkler, kalifiyeli Türkler olarak ülkemizi temsil etmemiz de tabii başka bir aidiyet durumu. Onun için yani o da kopmuyoruz tabii. Yani kopan oluyordur
Evet.
belki bilmiyorum ama.
Ayrıca müzik çok uluslararası bir tabii ki dil. Sınırlar yok. O sınırları aşan tüm renkleri, tüm dilleri, tüm dinleri birleştiren, bir çatı altında toplayabilen müthiş bir şemsiye. Onun o birleştirici gücüyle, o iyileştirici gücüyle tüm dünya size ait bir dünya vatandaşı olabilmek, bir dünya sanatçısı olabilmek de çok kıymetli. Zamanımızın sonundayız. Sizden bir icrayla, sizden bir kayıtla veda edeceğiz. Dilerseniz anonsunu da size bırakalım. Ben bilmiyorum çünkü eserin künyesini.
Okey, okey. Chopin Etüt Opus 10 numero 1 Do majör tonalitesinde.
Evet.
Orada onunla veda ediyoruz bildiğim kadarıyla. Bu arada yani şeyden önce kapatmadan önce çok teşekkür ediyorum.
Biz de çok teşekkür ediyoruz bu keyifli sohbet için, yoğun çalışma temponuzda bize zaman ayırdığınız için. Chopin Etüt dinleyeceğiz. Mertol Demirelli'nin o hünerli parmaklarından. Son bir soru olsun o zaman. Chopin özellikle çalmayı, icra etmeyi sevdiğiniz bir besteci midir? Ya da var mıdır böyle bir besteci Chopin'in dışında diye sormuş olayım.
Chopin evet çalmayı, icra etmeyi sevdiğim, sık sık icra ettiğim bir besteci. Hangisini en çok hani tercih ediyorsanız derseniz o zaman belki Beethoven denilebilir.
Beethoven öncelikle. Peki. Aha. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Keyifle dinliyoruz.
Evet, teşekkürler. Sağ olun. Bay bay. Görüşmek üzere.
Hoşçakalın. Piyanist Mertol Demirelli ile söyleştik ve şimdi onun piyanosundan Frédéric Chopin'in Do majör 1 numaralı etüdünü dinliyoruz.
Güne bakan